Türk tarihinin izinde.
Merhabalar değerli dinleyicilerimiz, TRT Türkiye'nin Ses Radyosu'nda Türk tarihinizinde birlikteliğimiz başladı. Yapımcınız Neslihan Değirmencioğlu, kumanda masasında Sefa Kaya, ben Sedat Ağoğlu. Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi, Türk Tarih Kurumu Başkan Yardımcısı Profesör Doktor Güray Kırpık hocamızla birlikteyiz. Hocam merhabalar, hoş geldiniz.
Merhabalar, hoş bulduk Sedat Bey.
Geçen haftadan devamla hocam Türklerin İslamiyet'e girişi konusunu anlatmaya, incelemeye devam ediyoruz Türk tarihinizinde. İslamiyet'e girdik. 9. yüzyıldayız Güray Hocam. Şu başlıklar var önümüzde. Türk devlet geleneğinde, İslamiyet'e geçene kadar Türklerin devlet geleneğinde, devlet anlayışında herhangi bir değişiklik oldu mu? Toplumsal düzende bir değişiklik oldu mu? Bilim, saray teşkilatı, kültür, sosyoekonomik ilişkiler. Bir panorama çizer misiniz?
Türklerin İslamiyet'e girişi 9. yüzyıl, yani 800'lü yıllar itibariyle artık büyük oranda gerçekleşmişti. Çoğunluğu İslamiyet'e girmişti. Türk milletinin o zamanki yaşadığı coğrafyayı şöyle tanımlayacak olursak, Orta Asya'da 9. yüzyılın ortalarında Karahanlı Devleti Uygurların yerine kurulmuştu. Başkent Karahanlı Devleti'nin Balasagun şehriydi. Kara Balasagun diye de bilinmektedir. Daha sonra Karahanlıların yayılması sırasında 10. yüzyılda Gazne Devleti'nin de ortaya çıktığı Hindistan coğrafyasında büyük bir Gazne Devleti görüyoruz. 9. yüzyılda Abbasiler Bağdat merkezinde Türkistan'a kadar uzanan bir büyük İslam tarihi içerisinde de büyük bir Abbasi Devleti, İslam Devleti olarak mevcuttu. Ancak Abbasilerin zayıflamaya başladığı dönemler de görüyoruz yer yer. Kaybettiği dönemler de var. Kendi içerisinde Abbasilerin zayıflık yaşadığı dönemlerde beylerinin, valilerinin veya belli eyaletlerin bağımsızlık elde ettiklerini de görüyoruz. İşte bunlar arasında yine ilk Türk İslam devletlerinden iki tanesi var. Orta Doğu'da Müslüman Türk devleti olarak hanedanı Müslüman olan, yöneticilerinin çoğunluğu Müslüman Türklerden olan ilk Türk İslam devleti Mısır başkentinde, Mısır'da Kahire'de, o zamanki ismiyle Fustat'ta kurulmuştur. Kahire bu ismi Fatimiler zamanında almıştır. Tolunoğlu Ahmet zamanında Kahire'nin eski Kahire kısmında Fustat şehri vardı ve Fustat Amir İbnül As tarafından kurulmuş bir şehirdir. Bunu da hemen belirtmemizde yarar var. Çünkü Kahire başkentinde, Fustat'ta yani, ikinci bir Türk devleti daha kurulacaktır. Müslüman Türk devleti. Akşitler devletidir o da. Muhammed bin Togaç tarafından kurulmuştur. Ve bu iki Türk devletinin birbiri ardınca Mısır'da kurularak Yemen, bugünkü ismiyle Libya, İşte Sudan'a kadar olan Habeşistan kısmı, Suriye, Ürdün ve Lübnan dahil olmak üzere Doğu Akdeniz yayı, Tolunoğullarının ve IŞİD'lerin hakim olduğu coğrafyadır. Aynı zamanda Doğu Akdeniz'de donanma seferleri yapan bu iki devlet ilk Müslüman Türk devletlerinden sayılmaktadır. Ordu yapıları itibariyle çoğunluğu ordunun Türklerden oluşmamakla birlikte Müslüman olan Araplar, bugün işte siyahi diyebildiğimiz Habeşliler, Habeşi topluluklar bol sayıda Memluk sınıfı içerisinde Tolunoğlu ordusunda da Akşit ordusunda da bulunuyordu. Memluk sınıfı içerisinde Türk askerleri de bulunuyordu. Arap askerler de vardı Tolunoğlu ordusunda. Ancak Türkler idarede çok etkili, gerek ilmiye teşkilatında gerek devlet teşkilatının diğer kademelerinde etkili kilit noktalarda bulunuyorlardı. Abbasi Sarayı'nda çok özel yetiştirilmiş olan Tolunoğlu Ahmet bir şehzade gibi eğitim görmüştü. Mısır'ın vergi sistemini yeniden kurmuş. Mısır'dan gelen düzenli vergileri alamayan Bağdat halifesi onu özel olarak görevlendirmişti oraya. Ve nitekim Ahmet oraya geçtikten sonra bu vergileri düzenleme işini kendisine ait bir tarzda gerçekleştirmiş. Ancak bir süre sonra Abbasi halifesinin ordu gücü açısından kendisinden zayıf olduğunu, ekonomik gücünün de daha zayıf olduğunu görerek kendisi bağımsız politikalar yürütmeye başlamıştır. Ve böylece Tolunoğlu Ahmet'in öncülüğünde Mısır'da bir ayrı Türk devletinin kurulduğunu görüyoruz. İşte bu devletin teşkilatı açısından baktığımızda Karahanlı Devlet Teşkilatı, Orta Asya'da Türkistan sahasında ortaya çıkmış Müslüman bir Türk devlet teşkilatı, Uygurların devamı niteliğinde. Oysa Mısır'daki tamamen nüfus olarak Türklerin çoğunlukta bulunmadığı ama bir Türk devleti, bunun devlet teşkilatı, yani Tolunoğlu Ahmet'in kurmuş olduğu devletin teşkilatıyla Karahanlıların devleti arasındaki teşkilatı karşılaştırdığımızda,
evet hocam,
nasıl bir fark olduğunu veya benzerlik olduğunu, nasıl bir Orta Asya'dan Mısır'a kadar taşınma olduğunu anlamamız mümkün olabiliyor.
Hocam, benzerlikleri mi fazla buluyorsunuz?
Benzerlikleri daha çok bulabiliriz. Çünkü Tolunoğlu Ahmet uygulamış olduğu sistemde, evet, maliye hesaplamaları çok önemli bir şekilde düzeltti. Ancak kendi adıyla bilinen bağımsızlık alameti sayılan paralar bastırdı. Bağımsızlığa düşkün olma karakteri Türk devletlerinde çok önemlidir. Dinar-ı Tuluni ismiyle bilinen Ahmet kendi isminin yer aldığı paralar bastırdı. Orta çağda para bastırmak bağımsızlık alametidir. Bugün de dünyada kim para bastırıyorsa, evet, o devletin bağımsızlığıyla ilgilidir. Yani bir devlet kendi sınırları içerisinde kendi parasını kullanma hakkına sahiptir. Ekonomisini yürütme hakkına sahiptir. Ekonomik olarak bağımsızlığını gösterir. O dönemde de işte Tolunoğlu Ahmet'in bağımsızlığının en önemli sembollerinden birisi budur. Sancağında yine kendi ayrıca bir sancak kullanmış olması bunu göstermektedir. Türk devletlerindeki sancak temsil noktasında ordu düzenindeki düzen açısından baktığımız zaman ordudaki kademelendirme, rütbelendirme sistemi, meratip sistemi Karahanlılara, Göktürklere benzemektedir. Sadece adlandırmalarda Arapça kullanıldığını söyleyebiliriz. Türkçeyi de sarayda ve orduda konuşmaya başlanan bir dil olarak görüyoruz. Tabii daha sonraki devletler zamanında da Eyyubilerde, Memluklularda ordu dilinin ekseriyetle Türkçe'ye doğru çevrildiğini görüyoruz. Arapça Türkler arasında Orta Çağ'da İslamiyet'e giriş sırasında çok önemsenen ve en çok öğrenilmesi gereken birinci sırada gelen yabancı dil. Yani yabancı dil olarak baktığımızda, evet, herkes Türkçe'yi biliyordu ama birinci derecede ilmiye dili olarak, ilim dili olarak Arapça kullanılıyordu. Grekçe veya Farsça değil. Demek ki burada birinci sırada Ahmet'in ve Karahanlıların hükümdarını, yani Karahanlı Satık Burahan'ın kullanması gereken ilmiye teşkilatındaki dil, uyguladığı devlet teşkilatında ilmiye sınıfında, müfredatında diyelim, bunu tercih etmek durumundaydı. Ama Türkçe tercüme hareketleri açısından baktığımızda Tolunoğlu Ahmet zamanında henüz Mısır'da yaygınlaşmış bir dil değil. Oysa Orta Asya'da, yani bir farklılık olarak bahsedecek olursak, ilk sözlüğün yazıldığı, ilk Kur'an-ı Kerim tercümesinin Türkçe'ye yapıldığı, hadis kitaplarının ve hadislerin, yine sahabe hayatlarının, Hazreti Peygamber'in hayatının ilk kez Türkçe'de yazıldığı yer Karahanlılar dönemidir. Böylece biz Orta Asya'da bir tercüme hareketi görüyoruz Karahanlılar zamanında. Tolunoğullar zamanında ise Grekçeden ve Latin dillerinden, yani Latince'den çeviriler olduğunu görüyoruz.
Batı dillerinden.
Evet.
Hocam, biraz daha ayrıntıya geçmek istiyorum izninizle. İslamiyet'i kabulünden önce Türklerin kökten biri de kutlu olmak diye bir anlayış yerleşmiş durumda. İslam'a geçtikten sonra bu anlayışta bir evrim mi, bir değişme mi görüyorsunuz? Bu konudaki görüşlerinizi merak ediyorum Güre Hocam. Yoksa anlayış, kök tengride kutup olmak diye ifade edilen anlayış kalkmış mıdır?
Bu İslamiyet'te çok, yani Türkçedeki ifadeyi Arapçadaki karşılığıyla birebir örtüşmüyor şeklinde değerlendirmek doğru olmaz. Bir düşünüş biçimi olarak, siyasi düşünüş ya da siyaset felsefesi olarak konuya baktığımızda gerçekten zillullah fil arz kavramının, yani yeryüzünde Allah'ın gölgesi kavramının biz kim için kullanıyoruz kendi tarihimiz açısından? Türk tarihinde, İslam tarihinde kullanılan bir kavram bu. İslamiyet'in halifesi için ya da halife-i arz kavramını kim için kullanıyoruz? İnsanın bizzat kendisi için, yani Hazreti Adem için Kur'an-ı Kerim'de yeryüzünün halifesi kavramı kullanılır. Yani ilk insan için kullanılır bu. Yeryüzünün halifesi demek, yeryüzünü inşa eden, diğer varlıkları yöneten, yeryüzünde, yani dünyada hükümran olacak tek bir varlık, güçlü varlık insandır anlamına da geliyor bu. Pek çok anlamda kullanılabiliyor. Zillullah fil arz kavramı Türkçedeki Tengri'de kutup olmuş. Yani Tanrı'dan izin alarak görev almış ve yeryüzüne hükümran olmuş kişi. Aynı şey yani, yaklaşık olarak bunu tercüme etmeye de gerek yok herhalde, günümüz Türkçesiyle de insanlarımız az çok tahmin ederek de, bu mantık yürüterek de bu iki kavramın birbirine yakın ve eş anlamlı kullanıldığını görecektir. Nitekim Türk hükümdarları Tengri'de kutup olmuş, kut almış tabirlerini ortak bir sıfat olarak nitelendirmişlerdir kendilerine. Padişahlığın bir lakabı olarak vermişlerdir. Bu İslamiyet öncesinde ve İslamiyet sonrasında görülen kullanımlardır. Yani Karahanlı hükümdarları da İslamiyet'e girdikten sonra bunu kullandılar. Selçuklu hükümdarları da kullandılar. Tanrı verdi, Hüda verdi kavramları. İl tutma, il tutmak yani il fethetmek anlamında. Burada bir ülkenin fethedilmesi, coğrafyanın açılması anlamında tutmak kavramının kullanıldığını görüyoruz. Fatihlik kavramı Türklerde Türkçe olarak, yani Arapça fatih kelimesinden önce de kullanılan bir kavramdı. Ele almak, il tutmak, illi millet haline gelmek yani. Budun kavramı, burada millet karşılığı kullanılıyor eski Türklerde. Millet kavramının tekamül ederek bugün ortak bir medeniyet kavramı halinde kullanıldığını söyleyebiliriz. Bugün anayasamızda da, kanunlarımızda da tanımlanan bir millet tanımı vardır.
Hocam zaten...
Vatan tanımı vardır. O zamanki işte bileşke, yani tam böyle sentezlenen dönemi anlatıyoruz şu anda. Yani budun nasıl millet oldu, milletle budun nasıl birbirine benzemektedir, birbirinin devamı nasıl olabilmiştir? Demek ki aynı şeydi. Aynı şey olduğu için kolayca birleşti. Aynı şey kastedilmeseydi Türklerin İslamiyet'e girişi de kolay olmayacaktı.
Tabii hocam,
çok büyük bir fark yoktu demek istiyoruz.
Anıtlarda yani, da az önce söylediğiniz evet, illi milletiydin, illini kaybettin şeklinde serzenişi var.
Özdeşlik söz evet, konusu. Burada bir büyük benzerlik söz konusu. Değişim bundan dolayı kolay oluyor. Türkler yeniliğe açık bir topluluktu. Yani yapıları olarak baktığımızda işte biz bugün de dünyada teknoloji merakıyla öne çıkan bir millet noktasındayız. Yani doğu toplumlarının pek çoğuna göre evet, baktığımız zaman altaistik dil konuşan topluluklardan Koreliler ve Japonlar da bize benziyorlar. Bu yönüyle baktığımızda değil mi? Teknoloji merakı var.
Hocam
yani
zaten
değişime evet, alışkın bir millettiriz. Yani yenilikçi olmak, yenilikçi olmak bizim karakterimizde var ve İslamiyet'in de bir emridir. Yani şöyle bir baktığımız zaman İslamiyet ilmi tavsiye ediyor. İlim Çin'de bile olsa gidip alınız. Hazreti Peygamber'in hadisi şerifidir.
Sahih
yine Kur'an-ı Kerim'de
evet,
hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu diyor. Yani bunu tartışılacak bir şey değil. Ayet-i
Kerime,
bir şeydir yani.
Tabii hocam.
Akletmek, tefekkür etmek. Bunlar hep insanın aklını, beynini kullanması, özgür bir şekilde bunları tartışabilmesi ve geliştirmeye dönük çabalar içerisinde olması. Yani bir şeyi öğrenme ve öğretme çabası içerisinde olması tavsiye ediliyor. Nitekim Kur'an-ı Kerim'in ilk ayeti de oku emri olduğuna göre. Burada yani devlet teşkilatı açısından baktığımızda hükümdarlık sorumluluğu bir nasiptir. Yani nasip edilmiştir. Kim nasip etti onu? Tanrı nasip etti. Yani Allah nasip etti bunun İslamiyet'e geçtikten sonraki ismi. Bu şekilde Allah bir hükümdara bir makamı, bir milletin, devletin başına geçmeyi nasip etmiştir. Bu bir inanç olarak da vardır. Telakki olarak da benimsenmiştir. Yani milletçe böyle.
Evet hocam, şimdi Türkler İslamiyet'e geçtikten sonra toplumsal düzende ne gibi farklılıklar oldu? Biraz daha ayrıntılandıralım Güray hocam. Bilim, saray teşkilatı. Devlet düzenini açıkladınız.
Devlet
evet,
teşkilatı içerisinde saray çok önemli bir görev yeri. Tabii saray dediğimiz şey bugün itibariyle tıpatıp aynısı bulunmadığı için biraz daha o zamanki şartlara göre tanımlamamız gerekiyor. Mesela Tolunoğlu Ahmet'in Fustat şehrinde kurmuş olduğu saray, Fustat'ın tam merkezinde o tepe bölgesinde, bugün de bilinen bir yerdir. Daruz-Zeheb ismiyle anılıyordu. Daruz-Zeheb, bu altın saray demektir. Altından yapılmış, altın varaklarla süslenmiş, parlak bir ev anlamına geliyor. Genel anlamda İslamiyet'ten sonraki Türk devletlerinde, mesela Gaznelilerde Darülmülk başkentin ismidir. Karahanlılarda da balık şehri, ordu balık şehri, balık şehir demektir. Ve baş balık, beş balık şehri, baş şehir demektir. Baş balık, yani baş şehir anlamında kullanıyoruz. Bugün de baş şehir kavramı var Türkçemizde. Selçuklu Devleti'nde Darülmülk, Darülahiret kavramları bize başkent karşılığı olarak kullanılan kavramlar olarak görünüyor. Darülahiret kavramı biraz daha farklı. Şöyle ifade edelim. Selçuklu Devleti hükümdarları genellikle kendi vefat ettikleri başkentlerinde defnedilmişlerdir. Ve onların hemen sarayın yanı başında olduğunu görüyoruz makamlarının. Bundan dolayı da Darülmülk kavramı, Darülahiret kavramı birlikte de kullanılabilmiştir. O şehir için kullanılabilmiştir. Başşehir kavramının kent kavramından en önemli farkı, kent kavramı bizde yeni, modern bir kavram. Yani sarayın bulunduğu yer, inşa edilmiş saray anlamında düşünürsek yerleşik bir topluluk olduğunu gösteriyor saray kavramı. Türklerde saray kavramı, Göktürklerde otağı ile karşılık buluyor. Otağı nasıldır? Duvarlardan, taşlardan inşa edilmiş odaları olan, büyük mermerleri olan bir şey değil. Otağı hareket halindeki bir karargahtır. Bir savaş karargahıdır o. Çok büyük hükümdar çadırı ya da Kaan çadırı, Hakan çadırı diye adlandırabiliriz. Otağı kavramı oturulan yer anlamına geliyor.
Oturmak kökünden hocam, işte evet.
Ve o işte aynı zamanda başkent demektir. Otağı kavramı saray kavramıyla eş anlamlıdır. Ve oturulan yer, karargah, ikametgah ve en büyük ikametgah da padişahın bulunduğu yer olduğuna göre orası başkent sayılıyor. Dolayısıyla göçebe Türk devletinde başkentin yeri sarayın bulunduğu yer değil de otağın bulunduğu yere. Kaan'ın oturduğu yerdir daha doğrusu.
Neresiyse orası.
Kaan'ın çadırı nereye kurulursa orası başkenttir. Bu bir şehir haline gelir zaten bir süre sonra. Şehir dediğimiz şey o orada oturanla beraber meşhur olmuş olan yerdir. Şerefül mekan bil mekin diye bir darb-ı mesel var. Yani atasözü var. Bu darb-ı meselin anlamı şu. Bir yerde oturan orayı şerefli kılar.
Diyelim, virgül atalım hocam. Evet. Devam edelim.
Türk tarihinin izinde kısa bir aradan sonra sizlerle.
Değerli dinleyicilerimiz, Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi, Türk Tarih Kurumu Başkan Yardımcısı Profesör Doktor Güray Kırpık hocamızla sohbetimize devam ediyoruz. Bilimde ne tür gelişmeler oldu hocam Türkler İslamiyet'e geçtikten sonra?
Evet, Türklerin İslamiyet'e geçtiği dönemlere baktığımız zaman 9. 10. yüzyılda bilimde, sanatta, mimaride çok önemli gelişmelere şahitlik ediyoruz. Bilimsel gelişmeler içerisinde bazı önemli yenilikleri de hemen burada ifade etmemizde yarar var. 9. yüzyılda pek çok tercüme hareketi gerçekleşmişti. Grekçeden, işte eski Latin ve Roma dillerinden, Latince ve Grekçeden özellikle tercüme hareketleri gerçekleştiğini görüyoruz. Bu tercüme hareketlerinin sonucunda felsefi akımlar, başta olmak üzere tıpla ilgili kitaplar, matematik ve astronomi ile ilgili görüş ve düşüncelerde değişmeler, farklılaşmalar meydana gelmeye başladı. Neticede bir insanın sahip olacağı bilimsel yeteneklerle ilgili o dönemin en merkezi bölgesi olan Orta Doğu'da, yani Doğu'da ve Batı'daki kitapların tercümelerinin biriktiği yerde, Bağdat'ta bir ekol ortaya çıktı. Bu ekol Beytül Hikme ekolüdür. Beytül Hikme, yani ilimlerin evi demektir bu. Beytül Hikme okulu içerisinden mezun olarak, oradan mezun olarak Orta Asya'ya, Türkistan'a doğru giden, Semerkant'ta, Buhara'da, Nişabur'da, Merv'de yaşayan bilim adamları, Şam'da ve Halep'te de dersler görmüş olan kişiler arasında en meşhurlarından birkaçını hemen belirtmemizde yarar var. Bunlardan birisi İbn Sina'dır. Sonraki dönemlerde zirve bir isim olarak dikkatimizi çeker. Yine o dönemin meşhur simalarından, felsefi akımlar açısından değerli bir kişi ve devlet siyaseti anlamında El-Medinetül Fazıla kitabının yazarı Farabi yine önemli isimler arasında bulunuyor. Türkler arasından çıkmış olan bir kişi olarak. Yine Türk devletlerinden Mısır'da Tolunoğulları zamanında yetişmiş olan Ebu Cafer Muhammed edebiyat sahasında çok fasih bir Arapçayla şiirler yazan çok önemli bir şair kişilik olarak dikkatimizi çekiyor. Humaraveyh'in kendisinin bizzat derslere katılarak müderrislik yaptığını, dersler verdiğini görüyoruz. Yine çocuklarının eğitimiyle özel ilgilendiğini görüyoruz. Yani saray okulları anlamında da gerek Fustat'ta, gerek Bağdat'ta, gerekse Orta Asya'da, Karahanlılar'da sarayda çocukların eğitimi için ayrı okullar kurulduğunu, rasathaneler kurulduğunu, gözlemler yapıldığını biliyoruz.
Hocam, Yesevi daha sonraki dönemde mi?
Ahmet Yesevi 1166'da tarih kaynaklarının verdiği bilgilere göre tahmini olarak 1225 vefat görüşü var, 1166 vefat görüşü var. Her ikisi tartışmalı bu tarihlerle ilgili. Bunu da hemen ifade edelim. Onun 63 yaşında işte kendisinin hayatında artık tamamen münzevi bir hayata geçişi ile ilgili olay bilinmektedir menkıbevi hayatında.
Hocam
Ahmet Yesevi 12. yüzyıla doğru artık.
Güray Hocam, o şekilde belirtelim. Bugün de Türkmenistan'da Aldon'a girmek şeklinde 63 yaşında insanlar eline eteğini yaşamdan çekiyorlar, devam ediyorlar. Yani gelenek bir şekilde devam
Ancak
ediyor.
Ancak o hayatın içerisinde yaşamış sürekli. Yani geçimini kendisi yapmış, mesleği olan birisi. Sosyal hayat içerisinde olan bir insan.
Güray Hocam, şunun için sordum bu soruyu. Türkler yoğunlukla Hanefi mezhebinde. İmam-ı Azam Ebu Hanife'nin kurucusu oldu. Ahmet Yesevi de yine Hanefi mezhebinde. Bu mezhebin içerisinde farklı bir anlayış geliştirmiş midir Ahmet Yesevi? Ve bu geliştirdiği anlayışı Güray Kırpık Hoca olarak nasıl değerlendiriyorsunuz? Buradan Türklerin İslamiyet'e bakışını da anlamaya çalışıyoruz hocam.
Az önce ifade ettiğim gibi akıl ve düşünce anlamında baktığımız zaman aklın kullanılmasını tavsiye ederek hayat içerisinde, sosyal hayat içerisinde yaşanan bir İslamiyet modelini Ebu Hanife, yani akılla beraber işte meslek edinme, ticaretle uğraşma, din kimsenin tek elinde olan bir şey değildir. Herkesin bir şekilde dinle ilgili aklı vardır ve onu kullanarak onu yaşar şeklinde düşünceleri vardır. Yani Ebu Hanife normal yolu seçen, orta yolu seçen bir mezhep ekolü ortaya koymaya çalışmıştır. Ve Türklerin yaşadığı bölgede daha çok onun benimsenmesinin sebepleri de yaşadığı dönemde olan olaylar ve gelişmelerle ilgilidir. Türklerin çoğunluğu da onun öğrencileri olan Ebu Yusuf ve Ebu Muhammed zamanında, onun öğrencilerinin de tesiriyle Orta Asya'da, işte bugün Türkistan diye bildiğimiz Kazakistan, Özbekistan, Türkmenistan sahasında Hanefi mezhepten olmasının sebebi insanların çoğunun Ebu Hanife'nin öğrencilerinin bu bölgedeki eğitim faaliyetleridir. Ve Ahmet Yesevi de yine bu ekolden gelmekteydi. Fıkıh ekolü olarak baktığımızda Türklerin çoğunluğu Hanefi mezhepten, fıkıh ekolünden gelmekle birlikte Şafii olanları da vardır. Maliki, Hanbeli olanları da bulunmaktadır. Bunlar farklı coğrafyalarda yayılmış olan mezheplerdir. Çünkü o coğrafyaların şartlarına göre hükümler geliştirmişlerdir. Ebu Hanife, İmam-ı Azam Ebu Hanife ve öğrencileri daha çok Orta Asya'ya yönelik faaliyette bulundukları için Türkler tabii bir şekilde onun mezhebinde bulundular. Ve Türk yaşayışına, kültür ve geleneklerine en uygun mezhep de bundan dolayı, yani yaşayış şartlarına uygun şekilde İslamiyet'i yorumlayarak sunduğu için Ebu Hanife mezhebi olmuştur. Bunu da bu şekilde ifade edebiliriz. Tarihi şartlar da bunu zorunlu kılmıştır. Şöyle bir tarihi olaydan hemen bahsedelim. Bu konuyu sorduğunuz için hemen ifade edeyim. İmam Şafii Suriye bölgesinde yaşarken fıkıh kitapları yazıyor. İnsanlar soru sordukça gündelik olarak bunun cevabı budur, şöyle yaşayın, böyle yapın, şunu şöyle yapın diye ilmihal fıkıh kitapları yazıyor. Mısır'a gidiyor ondan sonra. O kitapları da götürüyor. Mısır'da lazım olur, bu soruları sorarlar diye. Mısır'da insanlar hiç o kitaplardan, o bahislerden sormuyorlar. Sorsalar da aldıkları cevaplardan memnun olmuyorlar. Bunun üzerine bakıyor ki Suriye'de verdiği hükümler Mısır için geçerli değil. Mısır'da başka bir hüküm vermesi gerekiyor. Onların hepsini iptal ediyor, yeniden kitap yazıyor. Mısır'daki insanın şartlarına göre, Mısır'daki ailenin, çocuğun, hayatı, sosyal hayatın beklentilerine göre bu defa farklı bir kültür ve şarta göre değerlendirerek.
Tabii hocam, ama akaide ilişkin değil, fıkha ilişkin.
Fıkha yani. İlişkin. Evet. İşte Ebu Hanife de böyledir. İmam Şafii de böyledir. Diğerlerinde de. İşte Türk devlet teşkilatında hükümdarın mezhebi dini de yani bu anlamda önem taşıyordu. Türklerin İslamiyet'e girişinde sarayın, hükümdarın tercihi, devletin genel anlamda uyguladığı ilmi ekol etkili olmuştur toplum hayatında da. Ebu Hanife'nin, İmam-ı Azam Ebu Hanife'nin mezhep olarak Karahanlılar'da çok etkili olduğunu görüyoruz. Bildiğiniz gibi Karahanlılar ilk Müslüman Türk devleti. Karahanlı hükümdarları Satuk Buğrahan başta olmak üzere ilk Müslüman olan prensler, şehzadeler Ebu Hanife mezhebinden İslamiyet'e girmişlerdir. Bundan sonra da böyle devam etmiştir. Yine Gaznelilerde de böyledir. Selçuklularda ise yarı Hanefi, yarı Şafii diyebiliriz. Yani Selçuklu dönemi biraz daha Suriye'ye doğru da geldiği için biraz daha değiştiğini görüyoruz. Burada Türk tarihinde bir değişim, kültürel değişim ve devlet teşkilatındaki değişimden de bahsedebiliriz. Yani Selçuklu tarihi daha da geniş bir coğrafyada yayılmış. değişimin daha fazla yaşandığı, kültürel değişimin artık aradan geçen 100-150 yıllık bir zamandan sonra arttığını gösteriyor. Kültürel değişim ve uzaklaşma dediğimiz şey, farklılaşma dediğimiz şey zamanla görülebilecek tarih olaylardır. Kısa bir sürede bir insan kendi hayatında da bazı değişimleri görebilir ama büyük değişimleri göremeyebilir. Çünkü işte az önce de ifade ettiğim gibi Türkler 500 yılda belki çok daha uzun bir sürede toplu şekilde İslamiyet'e girmiş oldular. Bütünüyle değerlendirecek olursak.
Küre hocam, zamanımız daralıyor. Şimdi soru şu. Karşılıklı iletişim anlamında Türklerin İslamiyet'e geçişi olgusu Türklere ne kazandırdı? Ve Türkler İslamiyet'e geçtikten sonra İslamiyet'e onlar ne kazandırdı? Bu dengeyi nasıl yorumluyorsunuz hocam?
Türklerin İslamiyet'e girişi Kaşgarlı Mahmud'un ifadesiyle çok güzel anlatmış o Divan-ı Lügat-ı Türk, bildiğiniz gibi Türkçenin ilk sözlüğüdür. Türklerin İslamiyet'e girişini o sözlüğündeki ifadelerle de çok veciz bir ifadeyle anlatıyor. Diyor ki yeryüzünde Tanrı işte hükümdara görev verir. Hükümdar görevini yaparsa o makamda sabit kalır, milleti ve devleti de yaşar. Ancak makamda görevini yapmazsa milleti de ona karşı durur. Bu defa yönetimde bozulma meydana gelir. Bu defa Tanrı o görevi onlardan alır, başkasına verir diyor. Madem görev Türklere verildi, İslamiyet'e girdiği sırada Türk hükümdarına İslamiyet'e girmek görevi de verilmiştir. O zaman bu Tanrı'da kut bulmuş ifadesini tam olarak yerleştiriyor. Bu çok büyük, önemli bir olaydır. Bu görevi yerine getirmezse ondan da alınır diyor. Burada devlet mefkuresiyle ilgili bir anlayışı da yerleştiriyor. Kaşgarlı Mahmud kendisi bir Karahanlı şehzadesidir. Karahanlı şehzadesinin anlayışı oraya yansıyor. Onun ifadesine göre ki kaynaklardaki her ne kadar yani bir hadis olarak, hadis-i şerif olarak değerlendirilmiş olsa da olmasa da en azından şunu gösteriyor onun ifadesinde yer alan Tanrı'nın diliyle konuşma cümlesi. Kaşgarlı Mahmud diyor ki Tanrı aynen şöyle dedi. Benim doğuda bir ordum var. Hangi millete gazap etmek istersem onu ona müsallat ederim. Buradan kastettiği Türk milleti oluyor Kaşgarlı Mahmud'un dilinden. Bu Karahanlı Şehzadesi'nin bir siyaset felsefesi olarak telakki edilecek olursa, değerlendirilecek olursa dünyadaki devlet düzenine nasıl baktığını da gösteriyor. Yani Türklerin İslamiyet'e girişiyle ilgili yorumu da anlamamız,
evet,
açıklıyor. Yani Türkler İslamiyet'i koruyucu bir millet olarak tayin edilmişlerdir. Kaşgarlı Mahmud bunu diyor. Bu cümlesi bunu anlatıyor.
Zirveye Selçuklular...
Nitekim Bizans'ın ortadan kalkışı sıradan bir olay değildir. Kaç yılda oldu? Şöyle bir baktığımızda Bizans'ın Türklerin İslamiyet'e girişinden 8. yüzyıl, 9. yüzyıl Türklerin İslamiyet'e girişi dersek 750 yıl sonra Bizans, Talas Savaşı'ndan tam 750 yıl sonra yıkılmıştır. İstanbul fethedilmiştir.
Evet.
Ve İstanbul'un fethiyle ilgili bildiğiniz gibi hadis-i şerif de vardır.
Sahih hadislerden.
Şimdi bu olay 750 yılda gerçekleşmiştir. Kaşgarlı Mahmud bunu söylediğinde 1070'li yıllar.
1070-1075 arası.
Yani evet, 1069-1070'li evet. Yıllar. Ve onun yazmasından yaklaşık 400 yıl sonra bu olay gerçekleşiyor.
Hocam şimdi Türklerin İslamiyet'e geçişi, iki sorum var size Güray Hocam. Selçuklular döneminde zirve noktasına mı ulaştı? Bir de yine o Hindistan coğrafyasına ilişkin İslami anlamdaki gelişmeler ve bu gelişmelerde Türklerin etkisi neydi?
Hindistan coğrafyası dünya tarihinde apayrı bir medeniyet dönemidir. Şimdi o konuyu burada bazı noktalarıyla açıklamak gerekiyor. Türk tarihinde de çok önemli devletlerin kurulduğu bir bölgedir. Başta Akunlar Devleti olmak üzere 16 yıldızda Türk devletleri arasında bayrağı olan bir devlet, Akun Devleti. Hunların da güney koludur. Akunlar ve sonrasında Türkler bu bölgede var olmuşlardır. İslamiyet'ten önceki dönemlerde var olmuşlardır. İslamiyet'ten sonra bu bölgede kurulan ilk Müslüman Türk devleti Gazne Devleti'dir, Gaznelilerdir. Bir diğer adıyla Sebüktiginliler Devleti'dir. Sebüktigin'in soyundan bir hanedan bölgede devam ettiği için Altigin'den sonra Sebüktigin, Sebüktigin'in oğulları dönemi başlamıştır. Gazneli Mahmud'un Hindistan'daki fetihleri bölgedeki kalıcılığı sağlamıştır İslamiyet adına. Daha önce burada çoğunluk Hindu dinindeydi ve yek vücut bir devlet değildi. Yani bir bütün yapı içerisinde değildi buradaki Müslüman topluluklar. Parçalıydılar. Tek bir yönetim altında birleşememişlerdi. Çok farklı etnik, kültürel ve mezhepsel ayrılıklar ve fitne içerisindeydiler. Yani çatışmalar ve savaşlar içerisindeydiler. İşte bu duruma son verip hepsini bir araya toplayan, büyük bir askeri güçle bölgeye gelmiş olan Sebüktigin ve oğlu Gazneli Mahmud'dur. Bu kolay olmamıştır. Yaklaşık 50 yılda mümkün olmuştur. Gazneli Mahmud'un hükümdarlık süresi 32 yıl kendi hayatında. Yaklaşık olarak 20 yılda Sebüktigin'in iktidarı var. 52 yıl civarında Hindistan'ın fethi tamamlanabilmiştir. Sebüktigin'in bir nasihatnamesi var. Oğlu Gazneli Mahmud'a yazmış olduğu Pentname. Orada devlet yönetimine dair tavsiyeleri de bulunduğunu görüyoruz. Devlet teşkilatı nasıl olmalıdır, halk nasıl idare edilir? Aynen Kutadgu Bilig'de olduğu gibi adalet, bilgelik, toplumun hak ve hürriyeti, güvenliğinin sağlanması, ardından da devlet tabii ki ileriye doğru taşınacaktır, baki olacaktır, yıkılmayacaktır şeklinde tavsiyeleri var.
Hocam,
devletin ayakta durması için adalet şarttır. Ardından güvenlik ve toplumun güvenliği, tabii bu devletin güvenliği, toplumun güvenliği demektir.
Hocam, son bir dakikamız. Bu Hindistan coğrafyası dediğimizde Pakistan'a da bugünkü devletler ve yöre anlamında, bölge anlamında Afganistan'a da katıyoruz. Yürüyor hocam, ve buranın İslamlaşmasında Türklerin kesin etkisi var.
Elbette bugünkü kültür yapısı açısından da Gazneliler çok önemli bir iz bırakmışlardır. Ve bugün çok farklı, Bangladeş'e kadar orada 4 devlet vardır. Dördünü de bir arada yöneten, Hindistan'ı da yöneten tek bir devletti Gazneliler. Çok büyük bir imparatorluk seviyesindeydi.
Evet hocam. Bu hafta da programımızın sonundayız değerli dinleyicilerimiz. Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi, Türk Tarih Kurumu Başkan Yardımcısı Profesör Doktor Güray Kırpık hocamıza teşekkür ediyoruz. Hocam, ayağınıza, ağzınıza sağlık. Sağolunuz, eksik olmayınız.
Sizler sağ olun, ben teşekkür ederim.
Sevgili dinleyicilerimiz, önümüzdeki hafta görüşmeyi umuyoruz. Hoşçakalınız.
Tarihinin izinde.